Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yağmurlu bir cuma gününde oyun ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri konuşmak üzere birlikteyiz. Teknoloji haberlerine Nvidia Titan Black Edition ekran kartının özel bir sürümüyle başlayacağız. Gigabyte özel soğutucuya sahip bir ekran kartı modeli duyurdu. Titan Black Edition üstündeki aslında soğutucu, Titan üzerindeki soğutucudan bildiğimiz kadarıyla zaten sessiz ve ekran kartını serin çalıştırmaya yetiyordu. Fakat Gigabyte'ın yeni referans tasarımında daha sessiz ve daha serin çalışmak üzere geliştirilmiş olan 3 fanlı bir soğutma sistemi görüyoruz. Ve ekran kartı tabii ki hızlaştırılmış olarak geliyor böylece bu soğutucu sayesinde. 889 MHz olan çekirdek hızı 1006 MHz'e yükseltilmiş ve boost edildiğinde de yani otomatik olarak hızlaştırma yaptığında da GPU 980 MHz yerine artık 1111 MHz'e kadar çıkabiliyor hızı. Bellek frekansı standart tutulmuş 7 GHz yine 6 GB GDDR5 belleğe sahibiz. 2880 adet de paralel işlemcimiz vardı zaten. Ekran kartı olabildiğince güçlü, tek GPU'lu bir kart olma özelliği taşıyor. Zaten yeni oyunların da eli kulağında.
Evet.
Herhalde geldiklerinde böyle bir ekran kartına ihtiyacımız
yani
olacak.
Önümüzdeki E3 fuarından sonra büyük ihtimalle daha fazla oyuna da tanışmış olacağız. Daha fazla bize heyecan verecek. Ayrıca bu ekran kartlarının da hakkını verecek oyunlarla tanışacağımıza inanıyorum ben. Sonbahar döneminde de bayağı iddialı yapımlar raflarda yer edecektir kesinlikle.
Evet, şu an çıkmamış oyunlara baktığımızda herhalde Watch Dogs var. Merakla
evet,
beklenen
Mayıs ayında gelecek.
Özellikle Nvidia teknolojileri donatıldığı için herhalde böyle bir ekran kartı oynamak daha iyi
yani
olacak
evet,
diye
büyük
düşünüyorum.
Büyük ihtimalle Nvidia ile ortak bir çalışma düzenlemişler.
Evet, Witcher 3 var mesela yine beklentiler
evet,
arasında.
Evet, Witcher 3 var beklenenler arasında kesinlikle.
Bu arada Witcher 3 ile ilgili bir dedikodu var. Biliyorsunuz daha önceki programlarda bunu konuşmuştuk aslında. Witcher 3'ün geliştirici ekibi CD Projekt ne demişti? Para biriktirin, ekran kartı alın demişti.
Evet, yani ekran kartlarınızı yenileyecek bir oyun geliyor gibi bir şey söylemiş.
Evet, son dedikodulara bakılırsa ki bu firma tarafından yalanlandı.
Evet yani. Evet. Şu anda net bir şey söylemiyoruz. Biz kendimiz oyunu tamamlanma aşamasına geldiğinde şu FPS oranlarında şurada şöyle çalışacak diye zaten bildiri yayınlayacağız. Dedi.
Evet, dedikodulara bakılırsa eğer oyunu deneyenler GTX 780 Ti üzerinde eğer en yüksek köşe muşatma değerlerini açarsanız oyunun 35-45 kare saniyede çalıştığını söylüyorlar Full HD çözünürlükte. Köşe muşatma değerlerini kapatırsanız eğer bu değerin 60 kareye yükseldiğine söylemekteler ki 780 Ti'den bahsediyoruz. Demek ki para biriktirin derken ciddi bir şekilde para biriktirin diyorlarmış daha. Çünkü 500 dolar Amerika fiyatı. Evet. Ülkemizdeki fiyatları da zaten ortada.
Yani 500 dolar bugün Xbox One veya PlayStation 4 arasında seçim yapmanı sağlayacak bir rakam aslında.
Evet, bu arada konsollarda da biliyorsunuz PlayStation 4 ve Xbox One'da da çıkacak oyun. Xbox One versiyonun 720p, PlayStation 4 versiyonun 960p olacağı konuşuluyor. Evet. Yine çözünürlük farkı var zaten, bu her oyunda olacak herhalde evet. Bu şekilde. Ve konsollarda PC'deki low detay yani düşük detay seviyesinde oynanacağını, Witcher 2 ile benzer bir grafik seviyesinde olacağı konuşuluyor. PC'de ise inanılmaz bir görsel var diyorlar ki şu an aslında bir videoda var. Görsel seviyesi gerçekten üst
zaten düzey. Zaten hani Witcher çıktığı dönem itibariyle her zaman için başarılı grafikler sunmuş bir oyundu. Witcher da öyle, Witcher 2 de öyleydi. Witcher 3 de aynı seviyede olacak. Ama işte yeni nesilde işte Witcher 2'ye benzer olması vesaire şu şekilde benzer olabilir. Çünkü Witcher 3'ün dünyası Skyrim'den bile daha büyük olacak. Çok daha büyük, yüklemenin gerekmediği bir dünyayı kurarken belki de konsollarda biraz daha grafik kısıtlanmasına gidebilirler diye düşünüyorum. Ama bunun dışında tabii bunların hepsi bir söylenti. Oyun belki de alfa aşamasında ki zaten Witcher 3'ün yapım süreci uzatıldı ve 2015'e sarkıtıldı oyun. Belki de belli optimizasyonları gerçekleştirmesi açısından.
Olabilir ya da
ben resmi şeyleri beklemiyorum.
İnsanlar iyice bir para biriktirsin 2015'e kadar diye.
Ya olabilir yani evet.
Erteleme yapmış olabilir.
Yani resmi açıklamaları beklemek lazım kesinlikle.
Evet ama bence 2015'e kadar gelindiğinde zaten herhalde o zamanki orta seviye ekran yani kartları bile oldukça güçlü olacakları için ve fiyatlar da düşe düşe herhalde 780 Ti seviyesinde yani en azından benzer seviyede kartlar da daha uygun fiyatlarla satın alınabilecek.
Evet.
Bu oyunu PC kullanıcıları görünen o ki daha iyi oynayacaklar.
Ya
yani şu anda işaretler o yönde.
Şöyle bir şey var, ben Witcher ve Witcher 2'yi de PC üzerinde deneyim ettim. Üçüncü oyunu da yine PC'de oynamayı düşündüm açıkçası.
Doğru. Öyle oynayacak.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar öncelikli olarak futbol severlerin dikkatini çekecek bir haberle açılışımı yapmak istiyorum aslında. Fenerbahçe As Başkanı Ömer Temelli'nin yapmış olduğu bir açıklama var. FIFA 14 ile daha doğrusu FIFA 14 dönemi geçti sayılır. FIFA 15 ile ilgili olarak biliyorsunuz TFF'nin aldığı kararla birlikte artık video oyunlarda lisans olayını gidip video oyun yayıncısı EA'nin yani tek tek buradaki Türkiye'deki futbol kulüpleriyle görüşerek lisanslarını alması gerekiyordu ve bu yüzden ötürü büyük ihtimalle de EA'de çok fazla uğraşmamak için.
Yani şimdi gidip, tek tek bütün takımlarla niye uğraşsın ki?
Git Kasımpaşa'ya, yani, git Karabük'e falan.
Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki Türkiye Ligi olsun istiyoruz ama ben kendim için düşüneyim. Ya Kasımpaşa'yla uğraşacağın adam Milan'la, Barcelona'yla uğraşır. Yani dünya için bir şey kayıp değil Türkiye Ligi'nin olmaması.
Zaten şöyle bir şey var. EA'de FIFA 14'te gidip sadece Galatasaray, yani Avrupa'da da bilinen, dünya çapında da bilinen bir kulübü almıştık. Tabii burada Fenerbahçe'nin de bilinmeyen bir kulüp olduğunu söylemek istemiyorum. Tabii ki de Fenerbahçe'nin de başarıyla birlikte o da dünya çapında bilinen bir kulüp. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin bu lisans anlaşmaları belki olumsuz gittiği için FIFA 14'te görememiştik. FIFA 15 için gelen pek çok soruya cevap verdi Ömer Temelli ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada FIFA 15 ile ilgili olarak görüşüyoruz dedi ama aynı şeyi FIFA 14 için de söylemişti. Acaba bu görüşüyoruz olayı sadece gelen soruları bertaraf etmek açısından yapılmış bir yorum mu diye de insanın aklına gelmiyor değil.
Ya da oyunu oynuyor ya, bakıyor oyuna, hani oradaki görme o şeye mi denk geliyor?
Bilmiyorum, olabilir ama umarım FIFA 15'te en azından bu ezeli rekabeti sanal ortama da taşıması açısından ben Fenerbahçe'nin de FIFA 15'te yer etmesini isterim. Yani açıkçası bana kalacak olursa bir reklam aracı olarak düşünüyorum ben Türkiye Ligi'nin FIFA 15'te yer almasının. Yani sadece şimdi şey vardır, futbol kulüpleri işte maçlarının yayınlanması için dış ülkelere işte satıyorlar, Digiturk vesaire bir şeyler yapıyordur diye tahmin ediyorum. Yani bunlar pazarlanıyordur Türkiye Ligi'ni. Ya bu da bir pazarlama aracı olarak da kullanılabilir. Ya şeyi düşünebiliyor musun? FIFA 14'te İngiltere Ligi'nin olmadığını.
Evet, doğru. Yani
bu aslında kalitenin getirisidir. Bizim ligimiz diğer liglere göre ne kadar kaliteli, takımlarımız ne kadar ön planda, orası da tabii ki tartışılır. Bu kısmı ben futbol yorumcusu arkadaşlara bırakıyorum
yani
tabii ki.
Yani mutlaka olması lazım. Çünkü ben çok çok iyi biliyorum. Tamam, Galatasaray ile Fenerbahçe doğal olarak diğer ülke takımlarına bakıldığında biraz aşağıda kalan oyunculara sahip oluyorlar. Hani ortalama olarak işte hızlı koşamayan, takım kurumu daha zor oluyor falan ama yine de usta oyuncuların hepsi sevdiği takımı alıyordu. Beşiktaş'lıysa Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yse Fenerbahçe'yi. Öyle oynamaya
kendi
devam ediyor.
Kendi oyunculuk becerilerini
tabii yani adam öyle oynamak orada istiyor. O takımla oynamak istiyor ve onunla oynayıp yine çok ezeli rakipleri yendiğini görüyorduk. Bence karşı taraftaki insanlar için de tanıtım oluyor biraz. Ha bu Fenerbahçe kimmiş? Hangi ülkenin takımıymış? Yenildim ben buna falan deyip yani Milan'da. Evet. Çünkü bu oyun kalitesi birazcık da oyuncunun kendi kalitesiyle alakalı.
Tabii.
Yani ben ne kadar iyi bir takım seçersem seçeyim, büyük ihtimalle Kaan ya da Ersin karşıma geldiğinde 10 tane gol falan atarlar yani.
Karabük Süper'le şey yaptığını düşün. Real Madrid'i işte. İşte. Öyle bir şey. Tabii canım, dediğine katılıyorum aynı şekilde. Güçsüz bir takım tarafından yenildiği zaman ya bu kimmiş falan filan,
evet,
gibi şeyler.
Duymadığı bir isim olabilir çünkü karşıdaki oyuncu.
Evet, kesinlikle. Bir diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta PAX East Festivali düzenlenmişti. Hatta şu anda halen devam ediyor. PAX East Festivali'nden pek çok bağımsız oyunla ilgili olarak videolar yayınlandı, yeni haberler geldi. Ancak en dikkat çekici haberlerden birisi hiç kuşkusuz aldığı bağışlarla birlikte 42 milyon doları da aşan Star Citizen isimli oyunun alfa sürümünden geldi. 13 dakikalık bir video yayınlandı ve bu yayınlanan 13 dakikalık video tabii bu arada oyunun uzay simülasyonu, savaş simülasyonu olduğunun da altını çizelim. Bu bir arcade oyun değil arkadaşlar. Böyle hızlı bir savaş alanı beklemeyin kesinlikle. Çünkü bazı yorumlarda ben onu gördüm. Zira yapımcı firma üstüne basa basa bunun bir uzay simülasyonu olduğunu, bir uçuş simülasyonu olduğunu söylemişti. Ayrıca şu anda izlemiş olduğunuz videoda alfa sürümünden alındığı için bazı ufak tefek uçuş konusunda ve patlama efektlerinde gözünüze zayıf gelebilecek detaylar var. Ama bunun dışında özellikle animasyon konusunda benim inanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten de daha uzay aracına binerken ki hareketler, o kaskını havaya atıp tutması vesaire falan pilotun, sizin oyun içerisine odaklanmanızı, sizin gerçekten de bir pilot gibi hissetmenizi çok başarılı bir şekilde hissettirmiş aslında. Aldığı o 42 milyon dolarlık bağışın hakkını vermiş mi? Şu aşamada evet, kaliteli bir oyunun geldiğini söyleyebiliriz açıkçası. Zaten yapımcı firmanın daha önceki oyunlarına baktığımız zaman Wing Commander vardı, Freelancer vardı, Star Lancer vardı, X-Wing vardı ki bu oyunlar daha çok eski toprak, dinozor diye tabir edebileceğimiz,
evet,
oyunculara hitap eden oyunlar beni açıkçası şu andaki en azından alfa sürümüyle birlikte tatmin etmeyi başardı oyun.
Ya zaten bu grafik seviyesiyle beraber aslında Oculus Rift gibi cihazlarla beraber de nasıl bir, evet, deneyim sunacak onu da çok merak
zaten
ediyorum.
Zaten Oculus Rift'in de olması, oyunun bir uzay simülasyonu olması da çok büyük etki ediyor. Hem içeriden görebiliyorsunuz kokpit alanından, hem dışarıdan görebiliyorsunuz. Her oyuncu için farklı bir deneyim sunması da işin ayrıca bir tadı bence.
Evet ya, ben aslında Oculus Rift'i daha çok gerçekten uçak oyunları için hani merak ediyorum. Birkaç tane video izlemiştim. Özellikle War Thunder oynuyordu bir kişi. müthiş bir deneyim sunuyor. Araba yarışlarının da aynı deneyimi sunacağını düşünüyorum. Merakla bekliyorum ben de. Bir an evvel çıksa da deneme şansımız olsa.
Zaten daha önce konuşmuştuk. Oculus Rift'in her oyun türüyle birlikte işleyemeyeceği ama belli başlı oyunlarda da kaliteli bir içerik sunabileceğini daha önce değinmiştik zaten.
Evet, teknoloji dünyasına geçecek olursak arama devi Google'a devam edelim. Aslında biz daha önce haberini yapmıştık. Biz o zaman Facebook Titanura Space'i satın alıyor. Son aşamaya geldiler. Hatta aldı diye haber yapmıştık ama enteresan bir haber geldi. Google bu şirketi satın aldı. Titanura Space ne yapıyordu? İlk olarak onu söyleyeyim. Titanura Space arkadaşlar güneş enerjisiyle çalışan ve dünya çevresinde 4 yıl boyunca bir daha konmadan uçabilen bazı uçakların yapımcısı ve tasarımcısı. Böyle büyük bir firma. Ve yaptığı uçaklarda rekorlar kırmış durumda. Bu uçaklar otonom olarak uçuyorlar. Güneş enerjisiyle çalıştıkları için ekstra bir yakıta ihtiyaçları olmadığı için de çok uzun süre dünya çevresinde uçabiliyorlar. Bakım gerektirmeden bir uçağın 4 sene havada kalabiliyor oluşu efsane bir süre.
Yani bir de güneş enerjisinin de bu performansı yakalayabiliyor olması ayrıca bir güzel.
Tabii. Google ile Facebook'un aslında Facebook niçin bu şirketin peşindeydi? Bu uçaklarla, dronlarla internetin verilmesinin zor olduğu gelir seviyesi düşük ülkelerde kablosuz olarak internet hizmeti vermek ve böylece kullanıcı sayısını arttırmaktı. Google da aynı amaca hizmet ediyor. Zaten Google'ın daha öncesinde böyle benzer bir projesi vardı. Ne yapıyordu? Uçan balonlarla, zeplinlerle bunun yapma peşindeydi ki yine benzer projesine devam ediyordu. Yani uçan balonlar, zeplinler üstünde kablosuz internet vermeyi geliştirmeye devam ediyorlar. Şimdi ise Titanura Space ile beraber bu uçaklarla çok daha hızlı bir şekilde birçok insanı internet götürebilecekler. Şimdi biz o zaman ne demiştik? Demiştik ki ya fakir ülkelerde daha açlık var. İnsanlar yemek bulamıyorlar, don bulamıyorlar giymeye. İnterneti bulsalar ne olacaklar demiştik. Evet. Ve bu konuda bazı eleştirilerimizi dile getirmiştik. Açıkçası sektörde baktığımızda gerçekten çok doğru, olumlu geri dönüşler de var. Mesela şu söyleniyor. İnternetin olması diyorlar en azından bu bir eşitlik getirecek, hak eşitliği getirecek. Şöyle bir durum var çünkü Taha. Oraya ekmek, su götürmek devletin görevi. Yani kalkıp da Google için niye o insanlara ekmek su götürmüyorsun gibi söylemek yanlış olacak. Google'da interneti götürerek en azından orada bir şekilde bilgiye muhtaç olan insanlara nereden su bulabileceklerini, nasıl yemek yapabileceklerini, tarlayı nasıl biçebileceklerini öğrenebilecekleri interneti götürüyor. Böylece fırsat eşitliği sağlanmış oluyor. Gerçekten önemli bir konu.
Tabii mesela en azından internet üzerinden kendi seslerini duyurma fırsatı da verebilecekler. Bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu.
Aynen belki yardım edin diye.
Buraya çevirmesine
aynen doğru haklı söylüyorsun.
Şimdi bu interneti kullanmak için gerekli cihaz. Yani benim o zaman söylemek istediğim şey yani bu insanların zaten belli başlı temel ihtiyaçları yok. Bu interneti kullanacak teknolojiye nasıl sahip olacak?
Büyük ihtimalle zaten 100 dolar altı, 50 dolar altı bilgisayar projeleri var ya da tablet projeleri. İşte bunları da geliştirip buralara bedava dağıtmayı planlıyorlar.
Büyük ihtimalle o zaman şöyle bir şey olacak. Google veya artık Facebook bir şekilde buranın hem internet altyapısını hem teknolojisini
büyük
hazırlayarak buranın
evet.
insanlarını kendi çapında nasıl desek burada şey yapacak. Ne derler ona?
Kendi İnternete bağlayacaklar
aslında. Ama kendi cephesinde bağlamış olacak.
Evet,
kendi
doğru.
altyapısını sunmuş olacak.
Haklısın
oraya.
Doğru. Çünkü buradaki yeni nesillerde bu altyapıyı bilerek, öğrenerek büyümüş olacaklar. Şimdi dünyaya baktığımızda aslında biz bundan 2 sene önce yaptığımız haberlerde nelerden bahsediyorduk? 100 dolar altı bilgisayar projesi diyorduk. İşte 50 dolar altı tablet projesi diyorduk. Bugün çok gelişmiş özelliklere sahip akıllı telefonları 140 dolara satın alabiliyorsun. Ve aldığın telefon her işi yapabiliyor.
Evet,
İnternete bağlantısı, oyun... 4.7 inçlik HD ekrana sahip oluyor. Gerçekten teknoloji ucuzlamaya başladı. Bu ülkelere bunlar hızlı bir şekilde dağıtılabilir diye düşünüyorum.
Yani bir şekilde ucuzlayan teknolojiyi de buraya sunarak kendi pazarlarını az bile olsa buradan da bir pazar payı almak istiyorlar herhalde. Sonuçta burası ilk bakıldığında mesela bizim de ilk yaptığımız ürün teknolojinin orada ne işi vardı? Demek ki bu adamlar şöyle düşünüyorlar. Buraya da teknoloji götürelim. Ucuz olsun, bizim olsun oranın.
Evet, bir de tabii ki bu insanlar da bir fırsat eşitliği sağlansın
tabii,
diye bakıyorlar.
Kesinlikle.
Daha geniş düşünüyorlar doğal
evet,
olarak.
Evet kesinlikle.
Bir diğer haberimiz ise çok enteresan bir haber. Biliyorsunuz araba kullananlar çok yaşamışlardır. Bazen yoldaki çizgiler görünmüyor diyeceğim ama bizim ülkemizde bazen şeritlerin olmadığı yollar var. E5'te bile şeridin olmadığı yollarda gidebiliyoruz bazen. Böyle bir şeyiz. Hatta şerit görmek bizim ülkemizde lüks. Otobanda bile şeritsiz yolda gittiğin oluyor. Ben bizim ülkemizden bahsetmiyorum. Genel olarak baktığımızda yollarda şeritler oldukça önemliler ve bazen karanlıkta şeritleri görmek zor oluyor. Ve şeritleri görmemek de büyük tehlikeler yol açabiliyor. Yani bariyerlere ne kadar yakınsın bilmiyorsun, viraj ne durumda göremiyorsun vesaire vesaire.
Fosforlu şerit mi geliyor?
Evet, Hollanda'da geliştirilen bu özel şeritler fosforlu şeridin çok daha ötesindeler. Çünkü bunlar akıllı şerit diye geçiyorlar ve güneş enerjisini 8 saat boyunca
bünyesinde tutabiliyor.
Bünyesinde tutup geri yansıtabiliyor. Yani gece 8 saat demek zaten bütün geceyi çıkarttığın anlamına geliyor.
O şeridin geliyor. Üzerinden geçilmez ya. Kıyamam ben.
Değil mi? O şeritler parlıyorlar ve yolu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta bu şeridin içindeki kimyasal ayarlanarak çok aşırı soğuklarda yolda buzlama var, karlama var gibi yolun bütün şekillerle donatılmasını da sağlayabiliyor.
Yani renkle birlikte mi haber ediyor?
Renkle beraber evet şekille değişiyor. Yolda büyük büyük kar taneleri görüyorsun yani mesela.
Burada buzlama,
buzlanma var.
Var
evet. Yol sana bunu da haber verebiliyor. Şu anda Hollanda'da çok kısıtlı bir bölgede denenmesine başlanmış durumda. Ve olumlu sonuçlar gelirse tüm ülkede kullanılacak. Büyük ihtimalle geleceğin şeritleri böyle olacak.
Evet, akıllı şeritler.
Akıllı şerit ve çok enteresan. Yani düşük bir yatırım maliyetiyle yolu akıllı hale getiriyorsun. Şeritler ışıldıyor. Aynı zamanda bir de buzlanma falan oldu mu sürücüye haber veriyor.
Ya şey çok güzel mesela. Tabii Hollanda'nın böyle bir teknolojiyi kullanıyor olması kendileri açısından bir prestiji olacak ama bakıldığı zaman bu teknolojiyi yurt dışına da pazarlayacak oldukları için
doğru.
Ekonomik anlamda da ülkeye gelir sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ekonomik dedik. MMO ve free to play oyunlara bakalım istersen Mesut. Kişi başına oyuncuların ne kadar para harcadığı oyunlara, en çok hangi oyuna oyuncular para harcıyor? Onunla ilgili bir istatistik var arkadaşlar karşımızda. İlk onumuza göz attığımızda birinci sırada World of Tanks'ı görüyoruz. Kişi başına oyuncu para harcamalarına baktığımızda $4.51 bir oyuncu. En fazla yani World of Tanks'ta
ortalama
para
diyelim
harcamaya. Evet, ortalama yani bir oyuncu başına düşen diyelim tabii ortalama olarak. $4.51 birinci sırada World of Tanks oyuncuları yer alıyor.
Yüz binlerce oyuncuları var.
Yani
hatta
demek
milyon...
ki Wargaming'e en fazla oyuncular destek veriyor diyebiliriz herhalde bu konuda. İkinci sırada Team Fortress 2 var. Valve'in.
Çok enteresan.
Ki Team Fortress 2 de pay to win mantığını kesinlikle içermeyen ve tamamen makyaj malzemeleriyle para kazanan bir oyun. O da $4.36 bir rakamla karşımıza çıkıyor. Üçüncü sırada bir free to play oyun değil bir MMO oyunu var. Guild Wars 2 var. Aylıktı yanılmıyorsam. Pardon aylık değil.
Ona bir kere para veriyorsun.
Evet,
onun güzel tarafı
alıyorsun.
O.
Evet. Onun da $3.88
yine bayağı
oyuncu
harcıyorlarmış.
Başına.
Benim arkadaşım parası. Oynuyordu onu mesela maymun almıştı paraları toplasın diye.
Ha, gidip kendi toplasın diye.
Evet.
Hani bu filmlerde falan olur ya maymun gider.
Evet o da öyle. Öldüğünüz adamların üstündekileri mesela siz toplamayın diye bir tane maymun tutuyorsunuz. Onda bir fiyatı var. Onun da fiyatı şey ya yalnız belli bir süre sende kalıyor yani.
Hani sonra alıyorlar elinden.
Tabii öyle maymun şey yok. Öyle yağma sonuçta, yok yani.
Tamam,
öyle.
Bazı free to play oyunlardaki kiralama sistemine benzer.
Evet.
Ki benim nefret ettiğim sistem her neyse. Dördüncü sırada War Thunder'a para harcıyor musun Mesut? Çok oynuyorsun ama.
Yok oynuyorum ama ben bedavacıyım yok.
Ha, yok. Yani bu $3.26 arasında senin kuruşların liraların karışıyor.
Bir kuruşun bile yok yani öylesin.
O zaman War Thunder var dördüncü sırada ki sen bayağı övüyorsun zaten. Biz de umarız ilerleyen dönemlerde kapalı betası da gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar şu anda War Thunder yer savaşlarına inmeyi düşünüyor. Nasıl Wargaming World of War Tanks'la birlikte kara savaşlarından daha sonra hava savaşlarına geçtiyse şimdi War Thunder yapımcıları da uçaktan tanklar iniş yapacak. Bakalım tank savaşları ne kadar başarılı olacak. 5. sırada PlanetSide 2 var. Sony Entertainment Online tarafından geliştirilen free to play bir oyun ve 1000 savaşçıyı aynı arenaya toplayarak devasa savaşlara yol açan bir oyundu kendisi. O da $2.86. 6. sırada Combat Arms var. Nexon Games tarafından $2.81 harcanıyormuş oyuncu başına. Crossfire isimli Smilegate'in yayıncılığını yaptığı bir oyun var. $1.58. MOBA oyunları çok konuşuluyor ama listeniz...
League of Legends'ın olmaması evet, ben de bekliyorum
şimdi,
nerede
biliyorum,
diye.
Şimdi orada biliyorum senin gözün League of Legends'ta. Önce Dota 2 geliyor MOBA oyunlarında League of Legends'ın rakibi. Valve tarafından yine geliştirilen yayıncılığı yapılan bir oyun. $1.54 Dota 2'de harcanan oyuna harcanan para oyuncu başına düşen. Heroes of New Earth isimli bir oyun var ama ben bunu açıkçası ilk defa duydum. $1.48 9. sırada. Son sırada da daha doğrusu 10. sırada da League of Legends var. Riot Games'in yayıncılığını yaptığı ve yapımcılığını da yaptığı. Oyuncu başına düşen $1.32.
Şimdi buradan harcamalar. Şunu da çıkartabiliriz tabii. League of Legends'ın çok fazla takipçisi var. İnanılmaz bir takipçi kitlesi
evet.
var. Herkes para harcamıyor. Şimdi sayı arttıkça doğal olarak
evet.
Kişi başına düşen para da düşüyor. Yani War Thunder gibi değil. War Thunder belli bir çekirdek kitle oynuyor. Sürekli oynuyorsa eğer doğal olarak kişi başına düşen harcama daha yüksek olacaktır.
Ama yani World of War Tanks'ta şöyle söyleyebiliriz en azından. League of Legends'dan sonra e-sportun en fazla desteklendiği ve en çok oyuncuya sahip olan oyunlardan bir tanesi. Yani azımsanmayacak bir oyuncu kitlesi
O zaman
var.
Ciddi para kazanıyorlar.
Evet,
ciddi para kazanıyorlar.
Yani. Tabii burada oyunların sistemleri de çok önemli. Mesela League of Legends'ta kahraman da alabiliyorsun yanlışım yoksa. Ayrıca genellikle makyaj malzemeleri satılıyor. Silah falan yok. Ama World of War Tanks'e baktığımız zaman tanklardan tutun da işte üzerindeki belli başlı teçhizatlara kadar satılan ürünler var. Haliyle bu da oyun içinde harcanan para miktarını arttırıyor.
Arttırıyor tabii, doğru.
Evet, bundan sonraki haberim de Witcher 3 ile ilgili ama sen zaten konu, hani haber başında, programımızın başında daha doğrusu buna değindiğin için çok fazla değinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben haberle ilgili olarak. Bunların tamamı zaten dedikodulardan ibaret haberler olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, ben bilgisayar tarafında N1'e devam edeceğim. Çünkü AMD kendi SSD'lerini yapma yolunda ilerliyor ve bu konuda Toshiba ve OSD ile görüştüğü şu an dedikodular arasında. Toshiba'nın 19 nanometre fabrikasyon sürecinde üretilen NAND melleklerinin OSD'nin Barefoot isimli kontrolcüsüyle birleştirilip AMD'nin kendi SSD'leriyle pazarda yer alacağı uzun bir zamandır dillendiriliyor. Yani bu çok ciddi bir şekilde şu anda konuşulmaya başlanmış durumda ve firmanın amaçları arasında da işlemci, anakart yongası, ekran kartı ve SSD'de tüm bütün sistemi bir arada sunarak kullanıcılara paketi kendisi belirlemek istediği ve fiyatı da böylece olabildiğince kendisi belirlemek istediği yine burada belirtilmekte. Önemli haberler bunlar çünkü firmanın biliyorsunuz aslında dizüstü bilgisayar platformunda, tablet platformunda kabul edilebilir performans sunabilen mobil işlemcileri mevcut. Bu işlemcilerle beraber depolama alanından tutun da anakartına kadar komple bir paketi eğer üreticilere sunarsa büyük ihtimalle tüketiciler de daha uygun fiyatlı cihazlara karşılaşabilirler. Firma açısından önemli. Bakalım nasıl gelişmelerle karşı karşıya kalacağız. Rekabetin artması her zaman dediğimiz gibi kullanıcıların yararınadır. AMD de fiyat performans sorunu yüksek ürünlerle genelde tanıdığımız bir firma. Umarız SSD kısmında da bu tip SSD'lerle karşımıza çıkarlar. MSI tarafında güzel bir haber var. Benim hoşuma gitti. ProBox 23 isminde bir Thin Mini ITX Barebone kasa hazırlamış durumdalar. Thin derken Thin Client ismi verilir. Bu hatta aptal istemci olarak geçerlerdi. Şimdilerde akıllı istemciler arasına katılmış durumdalar. Ufacık kasalar, monitörün arkasına takabileceğiniz kasalar. Bunların içini aslında çok özelleştiremiyorduk ama bu barebone dediğimiz sistemler sayesinde içerisinde işlemci, bellek gibi bileşenler takabileceğiz. MSI'nin sisteminde 65 watt TDP değerine kadar Core i5, Core i7 işlemcileri bu sisteme takıp kullanabileceğiz. İçinde de Intel'in H81 yonga setine sahip bir anakart bulunmakta. Böylece monitörünüzün arkasına taktığınız ufacık kutuda video işleyebileceksiniz. Tam harici bir ekran kartına sahip değil. Oyunlar konusunda çok avantajlı olacağını düşünmüyorum ama en azından yüksek performans gerektiren çizim uygulamalarında ve benzeri işlerde de artık sadece monitör kadar bir alanda evet, yani işimizi görebileceğiz.
Şey olarak güzel. Taşınabilir olması da işinizi farklı yerlere taşıması açısından da gayet
evet, mesela diyelim ki okula giderken bunu götürüp güçlü bir kasa topladıysan, eğer güçlü bir işlemcisi varsa 16 GB'a kadar da chip slot, bellek slotuna bellek takabiliyorsunuz. Üniversiteye götür, monitöre bağla sadece orada. Direkt orada kullanmaya başla yani. Çünkü monitör falan orada var zaten mesela. Dizüstü bilgisayarın bir değişik versiyonu oluyor. Ben bunları önemsiyorum. Bu arada monitör dokunmatikmiş gibi az daha böyle elimden scroll yapacaktır. Şöyle touchpad'i bir kullanayım.
Evet. Oyun haberlerine geçtiğimizde arkadaşlar çok enteresan bir haberle karşınızdayım bu sefer. Normalde MOBA türü oyunlarda işte gerek League of Legends olsun gerekse Dota gibi oyunlarda anonsçular vardır ve bu anonsçuları farklı anonsçu sesi duymak isteyen oyuncular gider. İşte paketler satın alırlar. Mesela Dota 2'den benim hatırladığım Portal'ın bu efsane robotu vardır. Onun sesini duymak istedikleri için onu alırlar vesaire falan. Call of Duty için bir ses paketi duyurusu gerçekleşti geçtiğimiz günlerde arkadaşlar. Call of Duty Ghosts'un multiplayer moduna Snoop Dogg'un sesi gelecekmiş. Ben zaten açıkçası Snoop Dogg'u pek haz ettiğim bir insan değil kendisi. Rap'i severim ama niyeyse o adamı böyle gördüğüm zaman tüylerim.
Sürekli öldü diye haberini yapıyorlar ya.
Ya pek böyle haz ettiğim, tabii ki de burada sevenlere de saygı duyuyorum kesinlikle, yanlış anlamasın ama ben pek şey yapmıyorum ama çok enteresan Snoop Dogg'un sesini Call of Duty'nin multiplayer modunda anonsçu olarak duymak. Acaba ilerleyen dönemlerde, tabii şöyle bir şey de var. Bir e-spor olma yolunda da ilerliyor Call of Duty. Hatta belli başlı turnuvaları gerçekleşiyor. Acaba ilerleyen dönemlerde bu ses paketleriyle daha farklı sesler, daha farklı anonsçular duyar mıyız acaba? Tutarsa ya,
bilmiyorum da ben bu download edilebilir, satın alabilir içerik işinden iyice midem bulandı. Bir an evvel son bulmasını istiyorum. Çünkü sürekli yeni ticari şeyler geliştiriyorlar. Gençler merak ediyor, alıyorlar. Aslında oyunu hiçbir şeye katmayan, deneyimi belki de çok üstlere taşımayan şeylere para harcıyorlar. Oyun firmaları da daha iyi oyunlar, daha gerçekçi oyunlar yapmak yerine artık daha çok satılabilir özelliğe sahip oyunlar yapmaya yönelmiş durumdalar. Beni korkutuyor açıkçası. Yani süreç birazcık sanki yavaşladı oyunların gelişme süreci daha.
Ya tabii canım, zaten oyunu geliştirdikten sonraki süreçte de mümkün olduğunca içerik satmaya çalışan bir sisteme döndük. Yani gelecekte free to play oyunların daha fazla çoğalacağına inanıyorum ben. AAA dediğimiz oyunların azalacağını düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Belki bazı hardcore oyuncular kızıyor. Ya hep MMO, hep işte free to play oyunlardan bahsediyorsunuz falan diyor ama genel olarak baktığımız zaman oyun endüstrisindeki pek çok büyük yayıncının bile bugün ek olarak free to play oyun çıkarıyor olması. Mesela en yakın zamanda çıkan Ubisoft'un yayıncılığındaki Ghost Recon Phantom.
Evet. Ve o da güzel
İşte
olmuş. Bayağı da güzel
gayet de
olmuş.
güzel olmuş. Nedir burada olay? Oyuncuyu tamamen ücretsiz bir şekilde oyuna başlatmak ve daha sonra içerik satmak. Ve bu oyunu sürekli destekleyerek ya sadece 60 dolarla satın alıp oyunu bırakmak değil. Sürekli olarak oyun içerisinde oyunculara bir şey sunmaya çalışmak. Bizim açımızdan olumsuz ama ben bazı haberleri oyun endüstrisi ve yayıncı gözünden bakarak yorumlamaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta oyun endüstrisi de bir nebze onların elinde. Ve onların istediği doğrultuda da gidebiliyor. Tabii biz burada oyuncular olarak destek vermezsek tabii ki de onlar bizim yolumuza sapacaklar ama dediğine katılıyorum ben burada. 60 dolarlık oyunların ya bugün Rise'ı bile açıp içinde 60 dolar oyun ama istersen gel şunu da parayla satın al gibi bir şeyi gördüğün zaman insanın morali bozuluyor.
Ya
Şevki
oyuncuların
kırılıyor.
verdiği tepkinin Xbox One'da nasıl geri adımlara sebep olduğunu gördük hep
Evet.
beraber. Demek ki bir şekilde tepki verilirse eğer bu içerikler satın alınmazsa gider ama tabii şimdi şey de çok önemli. Satın alınmazsa diyoruz ama tabii insanların zevkine de müdahale edemezsin.
Ya
Keyif
tabii ki
alıyorsa,
kesinlikle.
parası varsa almaya devam edecek.
Ya ben isim vermek istemiyorum. Bildiğim bir free to play oyuna tek seferde içeriğine 500 lira, 600 lira para verildiğini biliyorum.
Ya çok
Yani
enteresan
biz
fiyatlar
burada ne
para.
kadar ki Türkiye'de hani daha önce söylediğimiz işte korsan oyunculuk çok fazla falan diyoruz ama baktığımız zaman free to play oyunlara harcanan paranın da haddi hesabı
Uçuk
yok.
evet.
Ben Clash of Clans'tan yine biliyorum benim bir arkadaşım 2 milyar 3 milyar gibi para harcadı bu oyuna.
Enteresan paralar.
Harcadı
Yani
ve şimdi
sonra da
oyunu koydu köşeye yani oynamıyor da.
konsola pahalı diyorlar, oyunlarına pahalı diyorlar. Torrent'ten oyun indiriyorlar ve gerçekten bu tip oyunlara da inanılmaz paralar harcıyor
Ama burada
insanlar.
şunu da çok iyi gözlemlemek lazım. Bu free to play oyunlara para harcayan oyuncular gerçek yani hardcore çekirdek oyuncular mı yoksa genel manada bu yeni mobil akımla birlikte gelen sosyal oyuncular, oyunu sonradan keşfeden ve oyunu oynayarak kazanmak değil de para vererek üstünlük kurmaya çalışan yani nasıl olsa 3-5 gün oynayacağım bu oyunu hemen alayım da parayı basayım da lider
Valla
olayım
sosyal
gibisinden.
oyuncular oldukları kesin ama insanları bu rekabet hırsı ister istemez şeyi itiyor. Para harcamaya itiyor.
Ya evet, kesinlikle itiyor
Yani.
ama ben yine de burada çekirdek oyuncuların 500-600 lira gibi belli başlı oyunlara para vereceklerini düşünmüyorum.
Yok ben hiçbir free to play oyuna para vermedim. Bir tek bir oyun vardı. Free to play olup da benim para verip hani bir şeyler açtım. O da iPad üzerine çok oynadım. Bir Tower Defense
Clash of
oyunuydu.
Clans diye
Yok
bir şey.
uzayda geçiyor. Böyle şeylik böyle glow hani ne diyeyim sana fosforlu böyle parlayan canlılar geliyor uzaylılar. Onları kurdum böyle şeylerle binalarla
Patlatıyordunuz.
ateş ediyordun. Oyun o kadar keyifliydi, o kadar saat geçirdim ki üstünde free to play versiyonu. Ya dedim ki bu adamlara para vereyim, destek olayım.
Hem
Hani
bana da içerik olsun.
kafamda kaç lira değeri vardı oyunun? İşte dedim ki bu oyun 3 dolara kadar eder. 3 dolarlık içerik aldım ben de sırf şey
Evet,
olsun diye.
bazen hakikaten insan içinde öyle bir duygu
Evet yani
oluşmasına
dedim ki bu
sebep
oyuna
oluyor.
3 dolar veririm ben ve verdim sırf o kadar keyifli oynadığım için.
Bakıyorsunuz dengeli bir savaş alanı sunmuş. Bakıyorsunuz hakikaten her şey tadında. İşte görselliğinden seslerine kadar. Ya diyorsun ki zaten ben bu oyunu alacak olsam 10-15 dolar verirdim. Bu kadar uzun süre oynadım. Bir içerik alayım. Tabi bu ufak tefek şeyler alınabilir ama bir ürüne de böyle 500 lira 600 lira falan vermek gerçekten de
Çok
free
uçuk
to play
rakamlar ya.
oyunlara da daha fazla
Ya git
destek olmuş
dışarıda bir
oluyor.
fakire ver yani gerçekten insanlar
Yani o
bayağı
konuyu da artık
şeyler.
o
Başka türlü
tabi
üstünlük kur.
oyuncu arkadaşlara
Değil mi?
sormak lazım. Siz olsaydınız ne yapardınız arkadaşlar? Son haberim de benim kısa kısalara geçmeden önce PlayStation 4 için yapılacak olan çok önemli bir güncelleme aslında. Çok az konuşuldu nedense oyun forumlarında vesaire en azından benim gözlemlediğim kadarıyla. 1.7 güncellemesiyle birlikte arkadaşlar PlayStation 4 üzerinde çok ciddi, çok benim hoşuma giden yenilikler geliyor. Bunlardan ilki, yani tabii en azından benim açımdan en önemli olanı Xbox One'da gördüğümüz bu Upload Studios'a benzer bir sistemin geliyor olması. Yani bir arayüz olacak ve videolarınızı direkt yayınlamadan önce kendiniz kişiselleştirebileceksiniz. Sesinizi isterseniz farklı efektleri ekleyerek size özel bir video haline getirebileceksiniz.
Keşke bir de YouTube'a upload koysalar.
YouTube'a upload yok ama çıktığınızı direkt flash diske
Oo,
gönderebiliyorsunuz.
o zaman tam
Bu yeni
mükemmel
gelen
olmuş. Müthiş olmuş bu.
güncellemeyle birlikte bu şekilde en azından biz
Kayıt
kendi
cihazlarına da
elimizle
gerek kalmadı.
manuel olarak şey yapabileceğiz. YouTube'a yükleyebileceğiz
Müthiş
veya
müthiş.
istediğiniz video yayın organına yükleyebileceksiniz. Bu gerçekten de çok önemli bir özellik. Hatta Xbox One'da olmayıp da PlayStation 4'e gelecek olan bir özellik var. MP3 ve video gibi kendi şahsımıza özel bazı eğlence ürünlerini, videomuza, oyun videomuza ekleyebileceğiz.
Süper.
Ekleyebilecek
yani bir intro koyacağız başına, ondan sonra upload edeceğiz mesela.
Tabii şu an şunu da ekleyelim arkadaşlar, sesimizin falan da bu videoya eklenmesi için PlayStation kameranın olması gerektiğini.
İyi, ben almıştım, bir işe yarayacak sonunda.
Tabii yani gelen bir diğer haberde tabii ki özellikle harici olarak kayıt alan arkadaşları heyecanlandıracaktır diye düşünüyorum. Elgato vesaire gibi kayıt cihazları kullanıyorlarsa eğer, DHCP isimli bu kayıtlara engel olan,
evet, içerik koruma, DHCP yani HD olacak. Content Protection isminde bir şey var, evet. Zımbırtı var. HDMI kaldırmış üstünden olacak. Aktarılan veriyi şifreliyor. Sadece kaynaktan istemciye giden veri şifrelendiği için de siz araya bir şeyler takıp bunları kaydedemiyordunuz. Şimdi ama bir sürü cihaz çıktı. Kırıyorsunuz direkt onu, kaydediyorsunuz. Yani
ama
aslında
artık bu şey de kalkacak.
Evet, herkese açık olacak. Bu önemli bir konu.
Evet. Son bunu en başta aslında söylemek lazımdı ama geçmişiz. Bunu da hemen ekleyelim. PlayStation 3'te de vardı arkadaşlar, hatırlarsınız. Hatta GTA başı çıkışından önce videolarının müziklerinin sızmasına sebep olmuştu. Satın aldığınız oyunları çıkışından kısa bir süre önce pre-upload dediğimiz ön yüklemeye açılması. PlayStation 4'e de geliyor bu arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde dijital olarak ön sipariş ettiğiniz oyunlar çıkışına birkaç gün kala ön yükleme açılacak.
Güzel.
Ve bu şekilde oyun çıkar çıkmaz play tuşuna basarak oynayabileceksiniz.
Evet, güzel geliştirmeler yapmışlar.
Kesinlikle çok önemli gelişmeler bunlar.
Özellikle flash disk atma olayı yani çok beğenimi kazandı.
Evet, kesinlikle. Sony'nin zaten baktığımız zaman oyun sektöründen elde ettiği kar, yani firmaya sağladığı kar artık herhalde bugün günümüzde cep telefonundan veya televizyon satışlarından elde ettiği kardan daha fazla. Ve
zaten
güçlü bir yönü oldu Sony'nin bu.
Açıklanan verilere baktığımızda ürün yetiştiremiyoruz. Hala inanılmaz bir satış rakamımız var diyorlar. 7 milyon üstüne sattı konsol, 20 milyon üstünde oyun satmışlar.
Evet.
Hani olan oyunlara baktığınızda gerçekten mucize. İnsanlar oyun olmadığı için
çok
hepsini alıyor.
Çok daha fazla oyun olması lazım. Ben de kesinlikle katılıyorum. Ama Sony'nin oyun endüstrisini çok iyi bir şekilde okuduğunu.
Evet. Çok iyi dersler çıkartmışlar.
Güncellemelerle birlikte de sürekli olarak gündemi takip ettiklerini gördüğümde ben gerçekten de çok mutlu oldum. Henüz bir PlayStation 4 kullanıcısı değilim ama Türkiye'de de yer alan ve garantili bir şekilde satılan bir ürüne ben sıcak bakmaya başladım daha fazla.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi arkadaşlar Türk firmasıyla devam edelim. Monster bilgisayarı biliyorsunuz. Monster bilgisayarlar Focus bilgisayar bünyesinde dizüstü bilgisayar markası ve bu dizüstü bilgisayarlar genelde çok üst düzey donanımlarıyla tanınıyorlar. Barebone kasalar içerisinde firma birçok özelleştirme seçeneği sunuyor kullanıcılarına. Biz incelemelerini yapıyorduk çok uzun bir zamandır ama tek eleştirdiğimiz bir nokta vardı. Kod isimleri işte Core 7, 4670, XDA, FC, 17 bilmem ne diye devam ediyordu Talha. Firma hep diyorduk ki ya şu kod isimlerini yurt dışında olduğu gibi doğru dürüst isimlendirin. Bir isimleri olsun bu modellerin ve o modeller yıllarca devam etsin. Yani insanlar şunu desinler, X modeli aldım, 2014 X modelini almak istiyorum. Kalkıp da kod ismi değişmiş bir modeli ezberlemeye çalışmasınlar. En sonunda Monster isimlerle değişikliğe gitti ve çok uğraştılar. Yani nasıl bir isimlendirme yaparız, ne yaparız diye. Türklerin yıllardır bu efsanelerinden gelen
Tarkan.
Evet, soyumuzdan gelen bazı isimler alır. Tarkan yok ama mesela Karamura. Tulpar var. Yine Tarkan'a yakın. Tulpar var, Abra var, Huma var, Merkut var ve Semruk var. Bunlar bizim aslında efsanelerimizden, bizim de mitoloji
Türk
benzeri.
Mitolojisi
evet, Türk mitolojisi diyebileceğimiz efsanelerimizde yer alan yaratıklar. Mesela Tulpar Türk efsanelerindeki kanatlı atın ismi. Abra kertenkele görünümlü dev ejderha.
Onu bilmiyordum. Tulpar'ı biliyordum
evet,
ama.
Huma başını konduğu kişiyi mutluluk getirdiği inanılan kuşmuş. Bu hani bizim kafamıza sıçtığında gidip piyango aldığımız kuş oradan geliyor herhalde. Merkut efsanelerdeki devasa kartalmış. Bizim zaten kartallı, kurtlu bunlar meşhur.
Kurt.
Semruk ise çit başlı kartal. Şimdi çit başlı kartal dendiğinde Amerika akla gelebilir. Onlar kullanıyorlar ama aslında Türkler daha önce kullanmışlar bunu.
Tabii yani baktığımız zaman o çift başlı kartal simgesi Selçuklular devrinde de kullanılmıştı diye hatırlıyorum. Hatta Bizans kanadında da görebilirsiniz arkadaşlar. Çok enteresan bir şey. Ben bazen bazı tarihi filmlerde karıştırıyordum. Ya Bizanslarda niye çift kartal var falan filan diyorsun.
Herkes
bakıyorsun,
kullanmış.
Selçuklularda da var falan evet. Böyle. Kullanmışlar.
Efsanelerden gelen bir şey olduğu için zaten efsanelerin nereden geldiği bir süreden sonra karışıyor. Bazısı diyor ki bizim, bazısı diyor ki bizim. Ama isimlerde bu tip değişiklikler yapılması ve yine kültürümüzden esinlenilen şeyler olması hoşuma gitti gerçekten. En azından diyeceksiniz ki Tulpar işte 2013 model bir dizüstü almaya geldim falan. Hani
ya benim aklıma geçen gün ne geldi? Rise için bir Let's Play videosu hazırlıyorum. İlerleyen dönemlerde bölüm sonu canavarında yayınlanacak. Orada da söylemiştim. Şimdi Rise oynuyorsun. Roma İmparatorluğu döneminde geçiyor. Yapımcısı Türk. Ya diyorsun ki tamam, tabii ki de Roma İmparatorluğu çok daha cazip, çok daha çekici. Yani baktığın zaman şeyine kadar bilen var.
Yurt dışına pazarlamak için iyi.
Yani yurt dışına pazarlamak için iyi. Ama ilerleyen dönemlerde ben şey istiyorum ya, gide Kinect desteği falan var ya. Tarkan'ın oyunu olsa, atıl kurt desen, yanında kurt geçse böyle adama saldırsa.
Aslında Tarkan'ın değil de son, yani çok eleştiriler oldu Muhteşem Yüzyıl için ama Muhteşem Yüzyıl'dan sonra Osmanlı kültürüne merak arttı. İyi bir tanıtım yaptılar. En azından hani Rusya'ydı, Arap ülkeleriydi. Yunanistan'da da mesela yakından takip ediliyormuş Türk dizileri.
Tabii sonuçta 400 yıl boyunca biz Yunan, yani Yunanistan dediğimiz vilayetimiz olarak 400 yıl geçirdik o insanlarla
evet.
birlikte.
Yani ve şimdi bu kültürde tanıtım da sağlandığı için bence artık bu tip oyunlar da pazar sahibi olabilirler.
Yani
Osmanlı'nın içeriğinin olduğu, oradaki Kara Murat'tı, benzeri karakterlerin işte yer aldığı.
Olabilir. Kara
bir,
Murat,
evet,
Fatih'in fedaili.
Aslında Muhteşem Yüzyıl'ın bile oyunu yapılsa belki de o dizinin gösterildiği ülkelerde satış yaparlar.
Ya, tabii ki yani, ama onun içinde birazcık farklı ideolojiler falan girdiği için, ki bu programda hiç şey yapmaya gerek yok. Kim bilir neler neler olur,
evet.
Ama ben bir Tarkan görmek istiyorum.
Güzel olur gerçekten.
Altar'ın oğlu Tarkan'ı böyle bir o ahtapotla boğuşma sahnesini ben kendi kontrollerimde yaşamak istiyorum açıkçası.
Evet, umarız gerçekten kaliteli yapımlarla karşımıza çıkarlar. Microsoft'tan da yine bir haberim var. Office 365 aslında iPad için yayınlandıktan sonra bayağı olay oldu. İşte iOS cihazlarda da artık Microsoft'un Office yazımını kullanabileceğiz diye. Ama kurup bakan kullanıcılar gördüler ki üyelik istiyor ve bu üyelik paralı. Orada birçok kişi dumur oldu yani.
Onlardan biri benim.
Değil mi? Office uygulaması o şekilde gelmiyor. Bir Office 365 üyesi olarak tabii ki ben her yerde kurup kullanabiliyorum ve avantajlarından yararlanıyorum. Office 365 bulut tabanlı bir yapı ve dizüstü bilgisayarımı da açıp kullanıyorum. Masa üstümde de kullanıyorum. Tablete evet. geçtiğimde de kullanıyorum. Çok büyük bir esneklik sunuyor. Ama fiyatları biraz pahalı. Ben de niçin üyesiyim? Bize bedava verdiler iptal olduğumuz için.
Ben Google Drive kullanıyorum. Yani
kullanıyoruz. Google Drive ben de normalde kullanıyordum. Şimdi şöyle bir durum var. Microsoft 365'in fiyatı oldukça uygun hale getirilmiş durumda. Ayda 10 lira ödeyerek, yani Spotify üyeliğiyle benzer bir fiyatta, artık bir bilgisayar ve bir tablet veya akıllı telefonda kullanabileceksiniz bu üyeliği. Yani iPad'de Office kullanmak benim için çok elzem bir durum, inanılmaz önemli diyorsanız artık 10 dolara sahip olabileceksiniz. Yıllık da 100 dolarlık, 100 liralık, pardon 10 dolar değil, 10 lira ve 100 lira, öyle düzelteyim. Evet, 100 lira ödeyerek Office 365 paketine, bireysel ismindeki bu pakete sahip olabileceksiniz. Kullanmak isteyenler için bence iyi bir haber. Bir de 60 dakikalık dünyanın her yerini arama dakikası da veriyorlar yanında.
Skype üzerinden mi?
Evet, bu da önemli, 60 ülkeyi kapsayan.
Microsoft benim gözlemlediğim kadarıyla son dönemlerde bütün markalarını farklı kampanyalarda kullanmayı kendine adet edinmeye başladı aslında.
Evet.
Xbox One'da da o One simgesinin şimdi nereden geldiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Daha doğrusu o markalaşma, yani ya da en azından bütün markaları tek bir çatı altında toplama stratejisi
gayreti içerisinde.
Herhalde.
Evet, bence yanlış bir strateji. Çünkü elinde çok güçlü markalar vardı. Microsoft olarak düşündüğünde bazı kullanıcılar biliyorsun işletim sisteminden gıcık olabilir, bir şey olabilir ama Xbox 360 kısmında Microsoft'un ismi birazcık daha geride kalacağı için Microsoft'un servislerini çok kullanmadan Xbox dünyasıyla tanışıyordu direkt. Bu şekilde firmayı biraz daha sevebiliyordu. Ama şimdi bence bir firmanın hani bir servisine gıcık olan diğer cihazda o servisinde çok öne çıkartıldığını, onunla beraber paket olarak sunulduğunu görürse çok sevmeyebilir. Mesela Skype'ı aldılar. Bence Skype'ı çok rezil hale getirdiler mesela. Yani şu Skype'ın şu paketin içinde olması benim için çok bir anlam ifade etmiyor. Belki Amerikalı insanlar için anlam ifade edebilecek, bilmiyorum.
Yani global anlamda herkese hitap etmeyebilirler değil mi?
Yani belki de elinde çok güçlü markalar varsa, ki birbirinden bağımsız işler yapıyor biliyorsun.
Yani
bu bağımsız işleri bir araya getirmesinin çok anlamı yok bence.
Evet, katılıyorum. Kısa kısalara geçiyorum o zaman ben. Mesut, senin kısa kısalar bitti mi bilmiyorum ama.
Yok, kısa kısalar senden sonra, ben de 3-5 haberim var onlarla.
Tamam, o zaman benim 3 tane kısa kısa haberim var. İlki Codemaster tarafından geliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, Codemaster'dan yarış severlerin en fazla istediği, dilediği oyun eminim Grid'dir diye düşünüyorum. Zira ilk Grid oyunu gerçekten çok başarılıydı. Hem görsel anlamda hem oyun hissiyatı açısından gerçekten son dönemin en başarılı yarış oyunlarından birisiydi. Ancak Grid 2 geldi. Oynanış bozuldu. Kokpiti kaldırdılar. Yani bir oyunu daha ne kadar kötü, o kadar iyi konumdan daha nasıl kötü konuma getirilebilir?
Yok, her şeyle kötü bir oyun. Sanki tablet için çıkmış bir oyun kalitesinde bir fiziği falan.
Benim anlamadığım, bu kadar güzel bir başarı çıtası elde edilmiş. Ya hiç çıkarma devam oyununu. İlk oyununun efsanesini böyle hani
ya çamur... O geniş araziler falan, efektler, grafikler
tabii,
müthişti.
Yani ikinci oyunda evet berbat olmuştu ama şimdi geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu birkaç gün önce böyle bir teaser videosu yayınlandı. 22 Nisan'ı bekleyin falan gibisinden. Kimi arkadaşlar diyor ki Grid 2'ye kokpit gelecek, onun reklamı herhalde diye. Ama zannetmiyorum yani, Grid 2'nin üzerinden çok şeyler geçti.
Yani ona kokpit getirirse fizik motorunu full değiştirsinler bence
evet,
değil mi?
Çok fazla benim de eleştirdiğim yönlerinden birisiydi. Grid 3'ün geleceği söyleniyor arkadaşlar ki 22 Nisan tarihini beklemek lazım. Şayet Grid 3 gelirse umarız kokpitiyle, o ilk oyundaki fizik hareketliliğiyle birlikte gerçek bir yarış deneyimi yaşatacak bir oyun olur diye umut ediyoruz. Bir sonraki haberim çok fazla konuşulmadı. Twitch üzerinden oyun satımına başlandı. Çok enteresan bir haber bu. Twitch bildiğiniz gibi arkadaşlar üzerinde canlı yayınların gerçekleştiği bir oyun stream etme programı, kanalı diyebiliriz aslında. Ama bunun üzerinden ayrıyeten oyunların satılacak olması ilerleyen dönemlerde oradaki çok geniş kitlelere bir Steam tadında bir platform olabilir mi diye aklıma gelmiyor değil açıkçası. Ya zira baktığımız zaman Steam'de gerçekten de çok PC oyunculuğunu toparladı. Acaba Twitch de bu şekilde elindeki bu geniş kitlelere hitap edecek şekilde tabii gerekli kampanyaları, gerekli fırsatları oyunculara sunarak bir nevi yeni bir dijital oyun platformu haline gelebilir mi?
Bence gelebilir. Potansiyelleri yüksek. Zaten Twitch'i sunduğu servisi ve kalitesinden dolayı tebrik etmek lazım. Ücretsiz bir servis sunuyor. Videolarımızı saklıyor. Gerçekten çok büyük bir hizmet yapıyor bence oyunculuğa. Birçok insan var canı sıkıldı mı direkt oraya girip bir canlı yayın açıyor. İzlemeye devam ediyor. Kuruluyor mesela.
Bugün PlayStation 4 ve Xbox One gibi konsollara da dahil olmuş olması da ulaştığı kitlenin sayısını arttırdı.
Bir de mantıklı, şimdi düşünsenize bir canlı yayın izliyorsunuz. Ha bu oyun çok güzelmiş deyip kenarda da tık satın alabiliyorsunuz.
Evet mesela. Yani bu keza ilk bir bağımsız oyunda bu uygulama gerçekleştirildi. Ama ilerleyen dönemlerde burası da önemli bir dijital oyun satış mağazası haline gelebilir.
Böylece hani şu YouTube'daki bu içerik lisanslama olayı da birazcık daha yumuşayabilir. Çünkü oyun üreticileri şeyi de görebilirler. Canlı yayınların oyunlara satışını etkiliyor mu etkilemiyor mu mesela.
Evet olabilir. Onu görebilirler. Mesela şey vardı, Thomas Vazelon diye bir oyun vardı. Adam şey dedi. Benim oyunum YouTube üzerinde yayınlanmadan önce 100 kişi ya biliyordu ya bilmiyordu dedi. Birisi Let's Play yapmış, onun üzerinde patladı oyun. Şimdi adam PlayStation 4'e oyun geliştirdi.
İşte, işte ne kadar önemli.
Nereden nereye getirdi. Neyse son haberimize geçelim. Bir söylenti var arkadaşlar. Prince of Persia'nın yeni 2 boyutlu bir oyunu geleceği söyleniyor. Hatta bu Ubisoft Artwork ile birlikte geliştirilecek bir oyunmuş. Ubisoft Artwork'ü biliyorsun. Rayman.
Evet, Rayman serisi popüler bir seri.
Child of Light isimli oyunda kullanılmış bir oyun motoruydu ve gerçekten görsel anlamda böyle çizgi roman tadında hoş bir atmosfer sunuyor.
Müthiş görselleri var. Ben PlayStation 4'te de Rayman'ı oynuyorum.
Gerçekten
süper görselleri
çok güzel.
Var.
Tabii Prince of Persia'yı biz 3 boyutlu olsun isteriz. Hani Assassin's Creed biliyorsun Prince of Persia'ya kayıyor falan filan diyoruz ama Prince of Persia'yı da özlemiyor değiliz açıkçası. 2 boyutlu olması nasıl bir etki bırakır? Umarız mobil platforma çıkan bir başka Prince of Persia'yı görmeyiz. Çünkü son çıkan oyunu böyle herkes heyecanlandı. Aa Prince of Persia falan gelecek dedi. Mobil platformu bir tane
çıkıyor. Ya aslında
galiba
bu grafik motoruyla bazı oyunlar revize edilse iyi olur. Mesela Flashback vardı. Bilmiyorum benim seneler evvel oynadığımız.
Yenisi çıktı da yani.
Yok.
Evlere şenlikti yani.
Evet gerçekten bu tip oyunları tekrar revize etseler bence birçok insan oynayabilir.
Evet.
Ekstra bölümlerle. Teknoloji dünyasında bazısı kısaca aktarmak istediğim haberler var. Bunlardan bir tanesi iPhone kanalında. iPhone 5C biliyorsunuz Apple tarafında bir hüsran yarattı. Satışlar yok. 3 milyon tane stone biriktiği konuşuluyor. Şimdi ise firma 8 GB'lık bir model hazırlamış. Bunu daha önce duyurmuştuk.
Evet.
Sen olmuş 2014 8 GB'lık havzası arttırılamayan telefon sürülüyor piyasaya. Ve sadece iPhone 5C'den fiyatı 50 euro daha ucuz.
Ne anladım ben bu
işte. Evet 16 GB'lık modelden.
Yani bir 50 dolarlık farkla mı
50
bu
euroluk,
stoğu eritmeye çalışacaklar?
Evet, ya herhalde böyle bir şeyler deneyecekler. Daha fazla insanı yaygınlaştırmaya çalışacaklar. Nerede sürülmüş piyasaya? İrlanda, Portekiz, Avusturya, İspanya, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Macaristan, Lüksemburg, Polonya. List uzuyor. Avrupa'nın genelinde artık iPhone 5C'nin 8 GB'lık modeli de alınabiliyor. Yani bu çağda 8 GB gerçekten az. Bulut tabanlı teknolojiler yayılıyor ama henüz daha internet her yerden çok da hızlı erişilebilir değil. Bir diğer haberim ise yine Apple ile ilgili CarPlay biliyorsunuz. Oldukça güzel bir olay. Telefonunuzu USB'ye takıyorsunuz aracınızdaki. Bütün o görsel dashboard'a geliyor, arabanın ön tarafındaki konsola aktarılıyor. Ve oradan hızlı bir şekilde büyük ikonlarla cihazınızı kontrol edip aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz vesaire, bu işleri yürütebiliyorsunuz. Hyundai 2015 model sonat araçlarında artık CarPlay desteğini standart olarak sunacakmış. Bu dönemli gelişmelerden bir tanesi. Hyundai neden önem taşıyor? Hyundai sonuçta lüks araçları da olsa fiyat performans odaklı araçlarıyla ön planda olan bir firma. Tasarımları da gitgide toparlıyorlar. Bu tip araçlarda artık CarPlay desteğinin sunulacak olması en azından önümüzdeki 2-3 yıl içinde birçok araçta bu desteğin standart haline gelebileceğini gösteren bir tanesi. Nükleer santral kurulsun mu kurulmasın mı ülkemizde tartışmalar sürerken Japonlardan bir video geldi. Ve Japon yönetmen çıktı dedi ki Türkiye'ye nükleer santral sattık, özür dileriz, aman bunu kurmayın, bu büyük felakete neden olacak. Sizin için Türkçe öğrendim diyor ama bir yerden okuduğu çok bariz bir şekilde videoyu sunuyor. Ne kadar samimidir bilemeyiz bu video ama MIT mühendisleri de dediler ki ya bu Fukushima'daki olay sonrasında nükleer santralleri denizde yapalım. Yüzen nükleer santraller kuralım. Böylece çelike çok daha az olur. Yeşil alanlar katledilmez. Soğutmayı da denizden sağladığımız için çok daha güvenli nükleer santrallere sahip oluruz dediler. Ve nasıl bir şey olacağını bir videosunu yayınladılar. Japonlar özür diliyor. MIT mühendisleri ise yeni nükleer santraller üstünde çalışıyor. Ki Rus bilim adamlarına daha öncesinde güzel bir nükleer santral geliştirdikleri konusunda söylemleri var. Demek ki dünya devleri bir konuda geliştirme yapıyorsa vardır bir bildikleri demek lazım.
Demek
kendileri
ki
için kullanıyorlar.
Demek ki santralde bir olaylar var.
Şimdi gelecekte enerji çok daha fazla önem kazanacak. Neden? Elektrik çok önem kazanacak. Tamam, bunu diğer yollardan da elde edebiliriz. Güneş enerjisinden elde edebiliriz, rüzgar enerjisinden elde edebiliriz. Ama tabii ki bir nükleer santral kadar yüksek oranda, küçük alanda enerji elde edemiyorsunuz. Doğal olarak çevreye zararları var ama çok iyi muhafaza edilirse çok da zarar görmüyorsunuz. Japonya'daki Fukushima'daki olay tamamen Japonya'dan kendi şeyiyle alakalı bir olay.
Jeopolitik konuyla
evet,
alakalı
yani,
bir durum söz konusu.
Tamamen tsunami'ye yenik düştüler ve tsunami de oradaki nükleer santralin o soğutma ünitesinin bataryası değiştirilirken denk geldiği için bu olay hani yaşandı diye biliyorum ben. Kısacası ülkemizde tsunami tehlikesi yok, deprem tehlikesi var ama Japonya gibi çok fazla deprem olan bir yerde bile bir sürü nükleer santral varsa ben önlem alınmıştır diye düşünüyorum. Ben açıkçası nükleer santralin çok zararlı olacağı konusuna inanmıyorum. Sadece ülkemizin tam ortasına yapılmasına karşıyım. Genel olarak ülkemizdeki çevresindeki nükleer santrallere bakarsanız eğer herkes bu nükleer santralleri sınır yerlerine yakın koyar. Sınır yerine yakın koyulması sanki bir güvenlik zafiyetiymiş gibi geliyor ama Bulgaristan'ın nükleer santrali mesela bize yakın. Şimdi hangi gerizekalı gidip nükleer santrali savaşta vurur ki? Yani vurduğun an çünkü sana da zararı olacak.
Evet, tabii ki.
Sınıra koyuluyor ki bu tip şeyler. Mesela gidip bunu Yunanistan sınırına kurarsanız nükleer santralinizi, sizin için Yunanistan onu seve seve korur zaten. Yani ya da bunu gidip gerçekten Rusya sınırına bir yere koyduğun zaman onlar senin için koruyorlar onu bir şey
aslında
gelmesin
bu,
başına diye.
Bir nevi stratejik bir
tabii stratejik olarak kullanılır ama biz ne yapıyoruz? Biz de şu anda ülkenin en değerli ortasında bir yere koyuyoruz ki vurdukları zaman sadece Türkiye zarar görsün yani bir şey olduğu zaman. Böyle bir durum söz konusu. Sadece benim aklıma yatmayan kısım o arkadaşlar. Ha, sınıra bir yere koyalım. Olsun, sınıra bir yere koyalım. Herkes korusun. Yani o sınır ülkelerin hepsi el ele versinler o nükleer santrali korusunlar. Evet, en güzeli o bence. Yani ben diyorum ya nükleer santralin eğer son teknolojiyle yapılacaksa çok zararlı olacağını inanmıyorum. Dünya nükleer santral dolu ve hepsi 50-60 yıllık santraller. Evet. Yani baktığımızda.
Ya tabii baktığımız zaman herhalde en büyük facialardan birisi, en bilindiği de zaten Çernobil faciası.
Evet.
Ki bugün hala Çernobil'e girilemiyor.
Ki o da yine bir deneyden dolayı. Yani onlar da ekstrem bir deneme yaparlarken yaşanmış bu olay. Yani normal işletme sırasında bir patlayan herhalde şu an yaşadığımız Fukushima var. Yani normal tabii böyle yani, durup dururken bir yani afetten dolayı bu hale geldi.
En azından şunu söyleyebiliriz. Eğer bir nükleer santral açılacaksa kesinlikle çok deneyimli.
Tabii doğru.
Her daim bu işi 24 saat 7/24 hatta dakikası dakikasına bütün güvenlik önlemlerini layıkıyla yerine getiren bir ekip tarafından devam edilmesi lazım.
İnşallah öyle olur. Öyle de olacağını inanıyorum. Sonuçta ülkemizde birçok roket silah sistemi de bir yerlerde tutuluyor. Onların da başına deneyimli insanlar var. Evet, yine bir ikisi birin daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar konular hakkındaki. Kapanış videosunu ise gerçek hayatta bu dövüş oyunlarındaki süper hareketler olsaydı arkadaşınızla şakalaşırken nasıl durumlarla karşılaşabilirdinizi gösteren bir videoyla kapatıyoruz.
Bizde var ya yapıyorlar. O da bir süper hareket.
Bu da onun süper hareketleri, daha da üst hareketleriyle arkadaşlarınızla şakalaşsanız neler olur? Şimdi hep beraber izleyelim diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hey, gel. Rocky, it's been a while. Yeah, it's time to get serious though. Okay? I challenge you to a fight! Stop! What? Cut to the chase and start pulling out super moves. Deal. Awesome. Much, don't you think? Yeah, you're right. I'm sorry. It's okay, don't worry about it. But check this out.
Hadouken!
What's wrong with you?
I just get so carried away.
I'm gonna give you a taste of your own medicine.
Whoa, take it easy.
Earth, give me your power!
Fine, you wanna play that way?
How do I do this move again?
Come on. Just a little
bit more power. Whoa. That was close. Yeah, you're right. It was close.
Yeah! I think that was a bit too harsh.
Hey, Ma. I need you to come pick me up.